Ayrım 11, sayfa 169. Ben ölemedim bir türlü, vurgun vurgun üstüne. Bir yere yetişmeye çalışırken giyeceğin şey muhakkak kirli sepetindedir. Saçın şekil almaz, çorabın kaçar, ojen ayakkabını giyerken bozulur. Bunlar asla değişmeyen kurallardır. Ben de bu sabah aynen bu şekilde götümde Urfa biberleri patlıyor gibi hazırlanmaya çalışıyordum. Şu en son Erik davasında telefonu verdiğim bebe vardı ya, ya hani Jerry, onun bayağı iyi bir avukat arkadaşı varmış. Bu durumdan nasıl çıkabilirim bana yol göstermesi için tanıştıracaktı. Çocukla o gün o kadar kavga ettik, en son bir daha suratını görmek istemiyorum diye bas bas bağırıyordu. Sonra dayanamadı herhalde, aradı beni tanıştırayım dedi. Ben de okey dedim. Ne kadar çok kişiye sorarsam o kadar iyi. Bir de çok önemsiz gibi görünüyor ama öyle bir korkuyorum ki bu durumdan. Anacım, ne seri katiller, ne mafyalar, ne hortumculara bir şey olmuyor ama benim bu bahtsızlığımla kesin bok yoluna giderim. Çocuk beni aşağıda bekliyor. Ben hala ne makyajımı yapmış ne başka bir bok. O da yavrum sabahın köründe kalkmış gelmiş, biraz düşünür insan bu kız bu saatte uyanık mı olur diye. Hiç gram düşünce yok bu erkeklerde, vallahi bak. Bir de aşağıdan kornaya basıp basıp duruyor. Sanki mahallede tek ben yaşıyorum. Bir iyilik yapacak, burnumdan getirdi geri zekalı, martı kaçtı mal. Akşamdan ne güzel kafamda hazırlamışım ne giyeceğim, ne edeceğim. O body hangi ara, ne diye kirli sepetine attıysam bütün sinirlerim bozuldu. Yarım saat boyunca o dolabın önünde çömelip sadece ne giyeceğimi düşündüm. O kadar düşünmenin sonunda bir tanesini bulup geçirdim üstüme. Son dakika yaşıyordum ki takıları unuttuğumu fark ettim. Bluzuma uyan küpeyi aldım. Çantamı alıp televizyonu kapatmak için salona geçtim. Tam küpeyi takıyordum ki elimden kaydı, koltuğun altına düştü. Eğildim, iyice yere yapışıp ahşabı yalaya yalaya küpemin tekini çıkartmaya çalışırken televizyonda tanıdık birinin ismini duydum. Elim orada kaldı öylece. Dönüp bakmaya cesaret edemedim. Ondan mı bahsediyordum? Bir daha ismini ve titrini duyunca ondan bahsettiklerini anladım. Kafamı çevirmeye cesaret edemedim ama kolumu iyice soktum koltuğun altına o küpeyi alabilmek için. Onu görmeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki yüzü hafızamdan silinmiş sayılırdı. En son Aşti'de ona el sallıyordum, o ağlıyordu, ben ağlıyordum. 4 senelik bir ilişkiyi Ankara-İzmir otoyoluna serip gidiyordum. Aklımda hep o görüntüsü kalmıştı. İlk maaşını ona aldığım lacivert çizgili hırkası, azıcık saçlarını abanarak sürdüğü jölesi, Alişan ve Ata Demirer'in çocukları olsa ancak böyle olur dediğim suratı. Nasıl bir aşkta ona hissettiğim, nasıl sevmiştim onu, nasıl bağlılıktı, nasıl kör kütük bir durumdaydım. Üniversite birinci sınıftan beri beraberdik. Birbirimizin tam tersi karakterlerde olmamıza rağmen göt göte yaşıyorduk. Aynı ev, aynı sınıf, aynı yatak, aynı şehir. 24 saatim onunla geçiyordu ve normal bir arkadaşım, ne çevrem, ne sosyal bir aktivitem vardı. Hayatım sadece oydu, onun da bendim. İlk günler çok güzeldi bu durum ama sonra can sıkıcı bir hal almaya başladı. Kıskançlıklar, delirmeler, kaçma isteği, alışkanlığın verdiği sapkınlık derecesine bağlılık. Üniversite bitti, bu ilişki de bitsin dedik. Herkes kendi yolunu çizmeye gitti. Ben İzmir'e gittim, o Ankara'da kaldı. Ardından dayanamadım, onsuz bir türlü başaramadım. Adım atarken bile özlüyordum, acıktığımda bile onu özlüyordum. O kadar alışmıştım ki ona, nefes alırken canım yanıyordu. Dünyada ondan başka hiç kimse yok gibiydi. Ondan başkasına aşık olmam imkansızdı. Ben onunla vardım, ben onun bedenimin bir parçası olmalıydım. Öyle gereksizdim, öyle vasıfsızdım ki yanımda sadece o varken kendimi tamamlıyordum. Olmadı, yapamadım, kalktım gittim onun yanına yaşamaya. Çok iyi bir kanalda işe başlamıştım. Millet götünü yırtıyordu orada çalışmak için. Ben götüme bakmadan uzaklaştım aradan. Herkes yapma, salaklaşma, bir erkek için değer mi deyip duruyordu. O bir erkek değil, o benim canım, o beni yaratan, var eden adam diyordum. Onu ölesiye seviyordum. Çünkü hayatımda ondan önce beni bu kadar sahiplenen kimse olmamıştı. Kimse onun gibi korumamıştı, kimse beni onun gibi sevmemişti. Çocukluğumdan beri hep birinin beni gelip kurtaracağını hayal ederdim ve o kişi buydu. Elini göğsüme koyduğu an benim bütün sorunlarım bitiyordu. Yanında çocuklaşıyordum, o bana çocuğu gibi bakıyordu. Beni benden daha çok düşünüyordu. Yemek yiyeceğim saati, ilaçlarımı, faturalarımı, her şeyimi o hallediyordu. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum. Ben bunları iyi bir şey zannediyordum. Kazın ayağı öyle değilmiş. Ankara'ya taşındıktan sonra bunu anladım. O beni sahiplenen adam gidip yerine komplekslerinin acısını benden çıkaran, başarısızlıklarının cezasını bana vurarak yenmeye çalışan insan gelince bir kurtarıcıya ihtiyacım olmadığını fark ettim. İlk başta dayaklara göz yumuyordum. Şu an olsa kıyameti kopartacağım olaylara. O zamanlar ses çıkartmıyordum. Nasıl bir eziklikse benimki, demek ki bu böyle bir şey. Çocukluğumda da dayak yiyordum. Şimdi benim hayatım başkalarının darbelerini sırtımda hissetmekle geçecek diyordum. Bunu cidden diyordum. Şurada 1.000 tane maval okumak isterdim. Kadın hakları bilmem neyle ilgili ama okuyamam. Salaktım, aptaldım. Bildiğin maaşım var, çalışıyorum. Evin kirasını bile ben ödüyorum ama benden 1 yaş büyük bir çocuktan pataküte dayak yiyorum. Bir bağlılığım, bir gebeliğim var mı? Yok ama yine de ses etmiyordum işte. Öyle zayıf, öyle sevilmeye açtım demek ki. Sonra bu kadar şeye rağmen nişanlandık. Çocuğun daha işi yok. Bu arada ne demeye nişanlandıysak ben de bilmiyorum. Tek hatırladığım yüzüğü parmağıma taktığım an kulağıma eğilip o yüzük o parmaktan çıkarsa parmağını keserim dediydi. Ardından iş buldu. İş bulunca biraz daha insanlaşmaya başladı. Artık hayatının merkezinde değildim. Kendine güven geldi. Hatta öyle bir geldi ki artık merkezi geçtim. Hayatında bile yoktum. Telefondaki tek isim benken bir süre sonra telefonda ismimin olmadığını gördüm. Artık eve gelmiyordu. Ailesinin yanına gidiyordu. Artık beni kıskanmıyordu. Artık beni sahiplenmiyordu. Beraberken yüzü hep asık, hep sinirli. Hep benden uzakta duruyordu. Bitmişti, o bitirmişti ve ben bunu hazmedemiyordum. İlişkimiz devam etsin diye yapmadığım şey kalmadı. Artık kafayı yemiştim. Sağlığım iyi değildi, hiç yemek yemiyordum, hiç konuşmuyordum. Sadece onu nasıl geri kazanırım diye düşünüyordum. O benden uzaklaştıkça ben ona daha çok sarılıyordum. Bir türlü kabullenemiyordum bittiğini. Beni o kadar çok seven bir adamın benden hiçbir suçum yokken bu kadar uzaklaşmasını algılayamıyordum. Hayatımın artık tek bir amacı vardı, ilişkiyi kurtarmak. Başaramadım. Parmağımdaki yüzükle o şehirde kala kaldım. Yapayalnız hissediyordum kendim. Hiç kimse yoktu. Herkesi öyle bir uzaklaştırmıştım ki etrafında bir kişi bile kalmamıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Bir gün eve bir geldim, hırsız girmiş. Her yer yerdeydi. Bilgisayarı, televizyonu alıp götürmüşler. O gün evde kalmaya çok korkmuştum. Birini aramak istedim. Telefon rehberimde sadece o ve onun akrabalarının telefonu vardı. Hiç kimsem yoktu o şehirde. Ben de götüme baka baka geri dönmüşüm İzmir'e. Eğildim, elimi koltuğun altına daha da ittim. Kolum parçalandı, parçalanacak. Hala o haber devam ediyordu. Hala ismini söylüyorlardı. Ara ara ve ben küpemin tekini bulamıyordum. Lanet olsun. O küpe ta en uca kadar gitmişti. Şimdi koltuğu çekmem gerekecekti ve haberlerde hala onun adı yankılanıyordu. Kanalın haber dairesinde çalışırken sabahları ilk işim ajanslarda bile bu çocuğun adını aratmak olurdu. Trafik kazası geçirmiştir. Evlerinde doğalgaz patlamıştır. Mutlaka bir şey olmuştur ve hastaneye ilk giden ben olmalıyım diye. Ben gitmeliyim. Beni görmeli yanında derdim. Sonra ölmesini dilerdim. Ölsün ki cesedinin hatırına güzel anayım. Onu ve ölürken gördüğü son yüz de benimki olsun. Öyle de sapıktım yani. Ama bu ölüm haberinden bile daha ağır geldi. Evlenmiş dedi. Perforeyi okuyan kadın. Evlenmiş yani ölümden daha normal gibi evlendi dedi. O kadar sakin. Evlenmiş. Kanallarına çalışan bir spikerle evlenmiş ve bunu haber yapmışlar. Çok önemli bir mevzuymuş gibi dünyada neler olup neler bitiyor dandik bir spikerle evlenen top kafayı haber yapıyorsunuz. Kolumu çıkardım koltuğun altından, çömelmiş bir biçimde televizyona baktım, yüzünü gördüm. Seneler önce otogarda bana el sallarken görmüştüm o yüzü, saçları seyrelmişti, gülüşü aynıydı, gözleri aynıydı. Onu gördüm yıllar sonra. Oysa hayallerim farklıydı, bir caddede karşılaşacaktık ve birbirimize ait olduğumuzu düşünecektik. Oysa şimdi 52 ekran televizyonda bana bakıyordu, karısının elini tutarak. Evleneceğini duymuştum, hatta evlenmiştir kesin demiştim ama bunu görmek çok koydu. Koymak değil, aslında hissettiğim aynen şuydu. Hani bir Türk filmi vardı, Hülya Avşar İbo'nun düğününü uzaktan seyrediyordu. Na işte aynı o kadın gibi baka kaldım orada. Onlar eğleniyordu, gülüyordu, üstelik bizim düğünümüzü yapacağımız mekanda. Bakıyordu bana yanındaki kadını öperek, alnını öpüyordu, elini tutuyordu, yüzünü avuçlarının arasına alarak gözlerine bakıyordu ve ben sadece ağlıyordum. O mutluydu, o çok mutluydu. Senelerimi verdiğim adam, dandik yüzüklerle nişanlandığımız adam, domates ekmeği paylaştığımız, yatakta beraber ağladığımız, seni asla bırakmam diyen adam çok mutluydu. Hiç aklına geliyor muydu o an? Hiç düşünüyor muydu beni? Hiç acımıyor muydu bir yeri? Ama çok mutluydu. Top gibi kafası seyrelmiş saçları ve iğrenç Atatürk yaka papyonu. Ben olsam onu taktırmazdım işte. Ben orada olsam heyecandan yüzüne bakamazdım işte. Ben orada olsam gülmekten röportaj veremezdim işte. Ama o kadın veriyordu. Canımı acıtırcasına, beni tanıyormuşçasına, üstüne basa basa sevildiğini söylüyordu. Seviliyordu. 2 dakikalık bir haberdi. Sadece 2 dakika sürmüştü. O 2 dakikada beni seneler öncesine götürüp, beni orada öldürüp, cesedimi koltuğun altındaki küpem yapmışlardı. Tam 2 dakika sürmüştü. 4 senelik aşkın faturasını izlemek. O 2 dakika hayatım boyunca hiç sevilmeyeceğimi suratıma bir daha vurdu. Salondaki halının üzerine oturdum, ağlıyorum. Kaburgalarım ezilene kadar, iç organlarım parçalanana kadar ağladım. Artık nefes alamıyordum ağlamaktan, artık hiçbir şey duymuyordum. Bütün okul anılarımızı düşündüm, yüzünü yanımda düşündüm. Bunları düşündüğüm anlarda o başka bir kadının yanında mutluydu. Onun uğruna yaptığım her şey boşunaydı. En son bana 24 Haziran'da, yani yıl dönümüzde attığım mail vardı. Mutlu musun? Bizi bu hale getirdiğin için diye. Cevap vermediğim için kızdım kendime. Gerçi cevap versem ne değişecekti? O kadınla evlenmeyecek miydi? Biz bir arada mı olacaktık? En son bakışı aklımda, bana el sağlarken hep aklımda öyle kalacak zannediyordum. Ta ki başkasının alnından öpüşünü görene kadar. Allah'ım, beni hiç mi sevmiyorsun? Hiç mi? Böyle bir şey nasıl bana gösteriyorsun? Her sevdiğim adamın düğünü görmek zorunda mıyım ben? Ben sana ne yaptım? Şu an 2 kilo tuz ruhu içmiş gibiyim. İç organlarım parçalanıyor. Aklıma sadece o kadının alnını öptü sahne var. Ben neyim peki? Ben kimim? Şu halime bak. Kaç sene geçti, hala aptal saptal bir aşka ağlayan geri zekalının tekiyim. O hayatını kurdu, kendini buldu. Peki ben? Ben hala salağım. Ben bu adamı seneler önce toprağın altına gömmüştüm. Üstüne başkasına aşık bile olmuştum. Hatta acı bile çekmiştim de. Şimdi neden bu oldu? Şimdi neden bu kadar çok ağlıyorum? Neden kaburgalarım eziyor? Neden bana bunu yapıyordu bu kader? O küpe oraya düşmeseydi ben onu görmeyecektim. O televizyon neden hiç izlemediğim kanalda açık bekliyor? Neden beni terk eden bütün sevgililerim hayatının aşkını buluyor? Neden hiç sevilmiyordum? Neden hep terk ediliyordum? Neden bu kadar çok bağlanıyordum? Neden ben hep seven taraf oluyordum? Neden bu kapı kırılırcasına çalıyordu? Kapı öyle bir tekmeleniyordu ki kendi böğürlerim arasında duyabildim. Gözlerim sile sile gittim, açtım kapıyı. Adam aşağıda beni bekliyordu. Avukata götürmek için tamamen unuttum tabii ben onu. O da başıma bir şey geldi zannetmiş. İçeride de çığlıklarımı duyunca kapıyı kırmaya çalışmış. Nasıl bir malsa, çelik kapıyı neyle kıracaksa denemiş işte. Ne oldu dedi. Ben adama bir sarıldım, bir ağlamaya başladım. Az önceki böğürlerim yanında hiç kalır. Bütün sümüklerim gömleğine aktı da aktı. Ağlaya ağlaya bir şeyleri anlatmaya çalışıyordum. Anlamı olmadığını fark ettim. Çünkü hiçbir şey anlamıyordu. Sadece işe gideceği için gömleğindeki sümükleri nasıl temizleyeceğini düşünüyordu. Ben de susup ağlamaya devam ettim. Sonra ayakkabının oraya beraber oturduk. Ben dizine yattım. O saçlarımı okşadı. Bütün hikayemi sarhoş olmuşum gibi anlattım ona. Giriş kapısının orada ne kadar o şekilde durduk hatırlamıyorum. Sadece artık ağlamaktan uyuyakalmıştım. O kaldırıp salona yatırdı beni. Sonra da gitti. Uyandığımda gözlerim yüzüm öyle bir şişmişti ki bir sene ağlamazdım artık. Zaten gözyaşım da bitmişti büyük ihtimalle. Böyle pis bir his kapladı içimi. Hani o kötü olayların arkasında uykuya dalarsın, sabah olunca hepsi rüya olsun dersin ya. Na öyle bir histi işte. Geçmişe dair en büyük sayfayı da kapatmıştım artık. En zor olan buydu. Senelerdir bir türlü kapanmıyordu, artık bitmişti. Öyle ya, o da evlenmişti. Ben ise hala başka bedenlerde kendimi aramaktaydım. Aklımda başkasının alnını öptü sahneyle kazanacak. Oysa güzel bir gülüşü vardı. Keşke öyle kalsaydı. İçinde yüzlerce çocuk sahibi bir baba vardı. Korumak isterdi hep. Sevmek isterdi ama uzaktı. Gözleri vardı. Kirpiğin oynamasında ne hissettiğini anladığım bir de sözleri. Evet ya, o sözleri. Gülüşünün aksine karnımı deşen kelimeleri. Orospu bir annenin tokadından bile daha ağır özneleri. Bir de emir kipinde bana çektiğini siktirdikleri. Evren, sen mi büyüksün, ben mi? Bak bakalım. Bu yıl sanırım eski sevgilerimi öldürme yılım olmalı. Hepsi sağ olsunlar, tek tek elimden kayıp gidiyorlar. İlle git pukka yenisini bul. Bizden sana fayda yok diyorlar. Ben de onların yeni mutlu hayatlarını düşünüp düşünüp kahroluyorum. Sadece mutlu hayatlarını düşünsem iyi, seviştikleri pozisyonları bile düşünüyorum ara ara. Şimdi kesin bacak omza yapıyordur bilmem ne diye. Adalete bak. Sonra Pukka neden küfrediyorsun? Ne yapayım? Sevgi kelebeklerini alıp içime mi doldurayım? Öyle çok mutlu olsun. Ay piyango ona vursun. Ben kahrolayım. O şen şakrak yaşasın. İyi kadınlarından değilim vallahi. Mazoşist miyim yahu? Ne diye mutlu olsun elin karısıyla? Çok mutlu olası varsa benle olsun zaten. Ölsün, kahrolsun, kendini kessin. Bana muhtaç olsun. Yana yana ağlaya ağlaya kapıma gelsin. Sürünsün dursun. Yüzü güldüğü an donu düşsün, rezil olsun. Benimle olmayacaksa mutluluk onlara haram olsun. Hepsinden nefret ediyorum gerizekalı. Lan madem evleneceksiniz, benimle neden evlenmediniz de gittiniz, benden sonra bulduklarınızla evlendiniz. Allah Allah. Ama yok, bu kez kesinlikle karar verdim. Ben de hayatımın aşkını bulacağım. Ki bu kez eski yaptığım hatalar olmayacak asla. Yani ben de artık kendimi biraz tanıyordum. Bir defa karşındakini yoran bir kadındım. Sorunlu bir hatundum. Dengesizdim. Ne istediğimi bilmeyen ama her şey avucumda olsun isteyen birisiydim. İlişkide kavga etmediğimiz zaman huzursuz oluyordum. Huzurdan bile sorun çıkartıyordum. Sürekli taktik, oyun peşindeydim. Çünkü o kadar doyumsuz ve güvensizdim ki ancak bunlarla eğleniyordum. Devamlı sana ait değilim alt mesajı vererek aşkımdan ağlıyordum. Söylediğimle hissettiğim çoğu zaman birbirini tutmuyordu. Bazen kimi sevdiğimi bile bilmiyordum. Bir adamı düşünürken geçmiştekiyle hayale dalıyordum. Her biten aşkta bir önceki sevgilimi unutuyordum ve her aşkı bitene inat başlıyordum. Aslında hepsini seviyordum, sadece zamanlamada hata yapıyordum. Biriyle birlikteyken daha iyisini arıyordum. Sadece sıkıldığım için bile yedekte tuttuklarıma ara gazı veriyorum. Sonra utanmadan sadakat bekliyordum. Böyle biriyken ben neden yalnızım diyorum. Bu söylediklerim Ankara'daki bebe için geçerli değildi gerçi. Onda gözüm erkek namına bir şey görmüyordu. Bunlar kendime dair öz eleştirilerim. Hiç mi iyi huyun yok? İğrenç karı dersen var ama şu an konumuz bu değil. Bunların sorumlusu babam bana ergenlik döneminde okuttu Rus klasikleri. Kızım olursa kesinlikle buluğ çağında Budala'yı okutmayacağım. Tom amcanın kulübesini okusun. Büyüyünce hayatının çay partilerinde geçeceğini zannederek İpek Ongun okusun. Zaten kendi kitabımı okutamam. Annesinin ne derece psikopat olduğunu bilmesine gerek yok. Zamanında okuduk okuduk o histerik hatunların baş kahramanı olduğu, bir türlü mutlu sona ulaşamayan klasikleri gel benden şimdi bir ilişki bekle adam gibi. Eğer kendimi sürekli Nastasya Filipovna ile özdeleştirip devam taktik oyun peşinde koşmasaydım, şu an üçüncü çocuğuma hamileydim, yemin ederim. İyi yönümü, kötü yönümü biliyorum. İlişkilerim neden sürmediğini biliyorum. O zaman ne bekliyorum ki hala? Bu kez mis gibi akça pakça bir ilişkim olacak. Üstelik geçmiş hesaplamalarım da yok. Evet, ben hazırım. Yalnız bir sorun var ortada, adam yok. Hoşlandığım bir kişi bile yok. Lan tarıyorum, arıyorum, vallahi yok. Kalbimi kıpırdatacak bir tane bebe ortada dolanmıyor. Var ya, işte bu en zoru. Kimseyi sevmediğin dönem boş, anlamsız, gereksiz geliyor. Bana önce hoşlanacağım bir dallama, sonrasında ona yazışacağım bir ilişki gerek. Bunun için de kursa mursa yazıp ezik büzük heriflerle gerekli gereksiz bilgi depolamanın anlamı yok. Of, zamanında çok yaptım vallahi. Bir boka yaramıyor. O kurslara yazılan tipler pasolose. Gece mekanlarda bulsam desem o da imkansız çünkü gecenin yarısını sarhoş geçirdiğim için hiçbir şey hatırlamıyorum sabah. Beni de o sarhoşlukta gören adam bir daha aramak bile istemez. Home office çalışmaya başladığımdan beri öyle çevrem de yok. Zaten hep ya iş yerinden ya okuldan buluyordum sevgilerimi. Arkadaş çevresi desem nerede sevgisini ayar yemiş hatun var, o benim arkadaşım. Yani ancak lezbiyen bir kadro oluştururuz onlarla. Yok, yok, yok. Bir tane herif bulabileceğim ortam yok. Yapacak bir şey de olmayınca elimdeki en son kozu oynamaya karar verdim. Mistik güçler. Etrafındaki kızların %90'ı sekrut mekrut bir haltlar yiyip duruyor. Evrene para istediğini söylüyormuş. Evren buna para getiriyormuş. Bilmem ne, bilmem ne yani. Zerre inandırıcı olmayan saçma sapan kurallar örtülü bir inanış. Hede höde gibi geliyordu bana bu durum. Ta ki işin olumlu yanından değil de olumsuz yanından bakmaya başlayıncaya kadar. Olumsuz olan her şey başıma gelmiş meğersem. Olumlular gene ortada yok. Vay dedim. Ne kaybedeceğim? Kuralları kendime çevirip bu işe bir de bu taraftan bakayım diye verdim kendimi evreni aldatmaya. Kurallarımı koydum, başladım olaya. Ta ki ben bir ay içerisinde manita buldum, buldum, bulamadım. Artık buna da inancım kalmayacak. Ben yine İspanyolca kursuna devam edeceğim. Hayali sevgili. İlk olarak bununla başladım çünkü gerçekliği kanıtlanmış bir durum. Sevgilim varken her yanın erkek dolar. Sağdan soldan kısmetlerin taşar gider. Ama ne zaman heriften ayrılırsın, o zaman sular kesilir. O etrafında olan adamların hepsi bir anda kaybolur. Bir daha ara ki bulasın. O yüzden sanki bir sevgilim varmış gibi davranmam gerekti. Günün her saatini beraber geçirdiğimiz, insanlara ne ara sevgili yaptığını anlatmak biraz zor olacaktı ama bunu da başardım. İstanbul'da yaşayan ama işi dolayısıyla 6 ay Antalya'da kalmak zorunda olan biriyle internette tanıştım dedi. Önce bir garipsediler. Lan sen internetten tanışma eziklik diyordun, ne oldu dediler. Büyük söz söylemişim dedim. Gittim bir de foto buldum. Artık affetsin beni fotonun sahibi. Onun adına Facebook hesabı açtım. Gittim kendimi de onunla arkadaş yaptım. Bir hafta falan bu şekilde kendi kendime kızlarla dertleştim. Sonra artık görüşmemiz gerek ayağıyla adam bugün gelecek buluşacağız ne giysem diye böyle yalandan heyecanlanmalar falan yaşadım. Ay bu çok rezildi gerçi. Resmen ilk buluşmaya gider gibi giyindim, süslendim. Ben bile inandım bir ara manitam olduğuna, çıktım dışarı. Sonra Beşiktaş pazarına gittim. Kızlar beni bir tek orada yakalayamazdı çünkü. Donlara bakarken kızlara mesaj attım. Ya çocuk çok tatlı, sanırım aşık oldum diyerek. Oysa ki o sırada karşıma kafasına dantelli süt yeni geçirmiş pazarcı amca vardı. Eve geldim, açtım profille kendimi ilişkide gösterdim. Sonrasında uzak mesafeli ilişki yaşadığım biri olduğunu herkes ikna oldu. Bildiğim psikopatlık ama olsun der bunun için valla. Kardeşime bile anlatmadım olayı. Kendi kendime güzel bir ilişkiye adım attım. Evren şu yaptığımdan sonra kesin bana bir kısmet yollayacak. Yollamalı yani. Başka şansı yok.